Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Baron İstilası. Türkiye nasıl uluslararası çetelerin üssüne dönüştü? Yazarı Timur Soykan. Türü araştırma. Kırmızı Kedi Yayın Evi. 1. basım Şubat 2024. ISBN numarası 978-625-418-271-6. Bu kitap 328 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 28 Mart 2024. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapakta 10 tane küçük kafa resmi var, bir tane büyük ve hepsi kanla, kırmızı boyayla boyanmış, kan akmış yani onu anlatıyor. Arka kapak. Türkiye nasıl dünya mafyasının üssüne dönüştü? Düşmanlarını öldürüp kıyma makinesinden geçiren ve kebap yapan Sırp mafya babası İstanbul'a neden geldi? Balkan mafyasının işkence ve cinayet villası neredeydi? Det Hasan, Rövşan Caniyev ve Lota Kuli arasında Rusya'da başlayan savaş Türkiye'ye nasıl sıçradı? Kanuni hırsızları kimler koruyordu? Avrupa'nın en çok aranan Hollandalı uyuşturucu baronuna oturum iznini kimler verdi? Sırp asıllı İsveç vatandaşı uyuşturucu kaçakçısı Bulgaristan pasaportuyla nasıl Türk vatandaşı yapıldı? Avustralya'daki motosiklet çetesinin liderleri Türkiye'den dünya uyuşturucu trafiğini nasıl yönetti? Yeni Zelandalı ve Avustralyalı uyuşturucu baronları Türk vatandaşlığını nasıl pazarladı? İsveçli çetelerin Türk vatandaşlığı alan liderleri İstanbul'da kiminle ve neden çatıştı? Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronlarına, çete liderlerine, silah kaçakçılarına vatandaşlığı kimler satıyor? Tonlarca kokain yüklü gemiler, keskin nişancılar, silikon maskeli tetikçiler, zehirli planlar, mıknatıslı bombalarla suikastlar, cani mafya babaları, kravatlı çeteler, yeraltı dünyası ile yerüstünün kardeşliği. Hepsi baron istilasında. Timur Soykan 1975 yılında Kırklareli Demirköy'de doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun oldu. Radikal gazetesinde 9 yıl muhabirlik, 3 yıl editörlük yaptı. Radikal'den ayrıldıktan sonra Postacı Yayın Evi'ni kurdu. Ahmet Şık'ın taslak halindeyken el konulan kitabı "O kitap dokunan yanar, İmamın Ordusu" Postacı Yayın Evi'nden yayımlandı. Bir süre Posta Gazetesi'nde haber müdürlüğü yaptı. 2008'de Demet Bilge ile birlikte Hrant Dink cinayetiyle ilgili Sapan, Hrant Dink Cinayeti, Bir Güvercinin Katilleri kitabını yazdı. Gerçek insan öykülerinden oluşan Tanrı Misafirleri Oteli 2009'da Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıktı. Politik Polisiye türündeki romanı Zavallı 2013'te Postacı Yayın Evi'nden yayımlandı. Politik Polisiye serisinin ikinci kitabı Liste 2016'da çok ses getiren Badeci Şeyh'in Sır Odası adlı araştırma kitabı 2019'da, bir diğer araştırma kitabı Baronlar Savaşı, Zindaşlı Olayının Perde Arkası 2020'de Kırmızı Kedi Yayın Evi tarafından yayımlandı. İblisi Öldür romanı ile 2023 yılında Dil Derneği Emin Özdemir Türkçe Ödülü'ne değer görüldü. Timur Soykan halen Bir Gün gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmaktadır. Kitabın içindekiler bölümünü de size özet olarak anlatayım. Ön söz sayfa 11'de. Birinci bölüm Balkan mafyasının arka bahçesi Türkiye ve İstanbul'da öldürülen Sırp baron sayfa 17'den başlıyor, 103'e kadar gidiyor. İkinci bölüm, İsveç çeteleri İstanbul'da savaşıyor. Türk vatandaşı İsveçli Baron 113. sayfadan başlayıp 123'e kadar gidiyor. Üçüncü bölüm, Avrupa'yı dolandırdı, TC vatandaşı yapıldı. Dolandırıcının Türkiye sefası 127. sayfadan başlayıp 130'a kadar gidiyor. Dördüncü bölüm, Kara Para Cenneti Türkiye, Baronlara Davet, sayfa 135'ten başlayıp 147'ye kadar devam ediyor. Beşinci bölüm, Türkiye'yi saran Avrasya Suç Ağı, Kanuni Hırsızların Savaşı sayfa 151'den başlayıp 209'a kadar gidiyor. Altıncı bölüm, Hollandalı Baron'u kimler korudu? Gri Fırtına ve Hollandalı Baron sayfa 217'den başlayıp 244'e kadar devam ediyor. Yedinci bölüm, Türkiye'de çok güçlüyüz diyebilen Avustralyalı çete, Comanchero çetesi, sayfa 249'dan başlayıp 292'ye kadar devam ediyor. 8. bölüm, Etimesgutlu Hırvat Baron, Hırvat Baron'un Türkiye maceraları, sayfa 297 ile 300 arasında. 9. bölüm, Dünyanın peşine düştüğü Baron İstanbul'da, Firarlar Kralı, sayfa 305 ile 310 arasında. 10. bölümde asıl patlama 2010'dan sonra legal iktisadi faaliyet ile illegal faaliyet kaynaştı. Bahadır Özgür'le röportaj sayfa 315'te, son söz 327'de. Ön söz. Avrupa'nın en kanlı mafya savaşının en önemli cinayeti İstanbul'un göbeğinde işlendi. Sırp uyuşturucu baronunu Karadağ çete ile işbirliği yapan yerel suç örgütleri öldürdü. Türkiye Balkan mafyasının arka bahçesine dönüştü. Suç örgütü rakip çete üyesini kaçırıp Sarıyer'deki lüks villada işkenceyle öldürdü, cesedi bahçeye gömdüler. Sırbistan'da işkenceyle öldürdüğü insanları kıyma makinesinden geçiren ve kebap yapan suç örgütü lideri cinayet için İstanbul'a geldi. İsveç mafyası Maslak 1453'te Azerbaycan ve Gürcistan mafyası Vadi İstanbul'da İranlı dolandırıcının adamlarıyla Lübnanlı ortağı İstinye Park'ta çatıştı. Kazak çete lideri Bakırköy'deki otelde yabancı iş insanlarını kaçırıp işkenceyle paralarına çökerken Avustralyalı çete Gayrettepe'deki otelden dünyayı saran uyuşturucu ağını yönetiyordu. Hatta şirketler kara paralarını aklamak için döviz büroları oteller açmışlardı. Yeni Zelandalı çete lideri İstanbul'daki şirkette Pakistanlı suçlulara Türk vatandaşlığı ve oturum izni pazarlıyordu. Üstelik çalışma izni vardı. Azerbaycanlı mafya Edirne'de polis öldürdü ama sadece tetikçiye verilen cezayla kurtarıldılar. O çetenin Antalya'da öldürülen liderine İstanbul'da anıt mezarı yapıldı. Sırp asıllı İsveç vatandaşı uyuşturucu kaçakçısı Bulgaristan pasaportuyla başvurup Türk vatandaşı oldu. Avrupa'nın en çok aranan suçlusu olan Hollandalı uyuşturucu baronuna oturum izni verildi. İki kere yakalanıp serbest bırakıldığı iddia edildi. Bu kitapta yukarıdaki skandalları ve çok daha fazlasını okuyacaksınız. Evet, Türkiye bir mafya akını yaşadı ama davetsiz gelmediler. AKP iktidarı, varlık barışları, ucuza Türk vatandaşlığı kampanyalarıyla dünyanın kara parasını ve bu paranın kirli sahiplerini çağırdı. İçki içiliyor diye festival yasaklayan siyasal İslamcılar, eroin, kokain, silah kaçakçılığı, kadın ticareti parasıyla rant ve yolsuzluk sistemlerine can suyu verdi. Oligarkların, petrol şirketlerinin, yoksul ülkelerin, zengin ve kirli yöneticilerinin, karanlık sermayedarların, dünya mafyasının çullandığı ülkede yerli ve milli siyasetçilere, bürokratlara büyük servet kapıları açılıyordu. İktidarın yolsuzlukları ve saray rejiminin inşası için devletin denge denetleme sistemleri yok edilmişti. Yargı Erdoğan'ın muhaliflerini dövdüğü sopasına dönüşmüştü. Ülke tarihinde görülmemiş düzeyde kamu kaynakları yağmalanıyor, devasa sermaye transferleri gerçekleştiriliyordu. İktidar yanlısı olanların suç işleme özgürlüğüne kavuştuğu, cezadan muaf olduğu sistemde devlet çürütüldü. Artık uyuşturucu baronu savcılar, kokain kuryeliği yapan narkotik polisleri, silah kaçakçılığı yapan askerler, çete liderine mahkeme kararlarını satan hakimler sık sık gündeme geliyordu. İktidar rant paylaşımı ve hukuk dışı ekonomik sistem için mafyaya misyonlar yüklemişti. Meşruiyet bahşedilen yeraltı dünyasının aktörleri korku iklimi de yaratarak iktidarın silahına dönüştürüldü. Bu bataklık dünya mafyası için çok elverişli bir iklimdi. Yerli suç ortakları hazır ve siyasal iktidarın koruması altındaydı. Servetleriyle devletin içindeki kirli unsurları satın alabileceklerini, yargılanmaktan kurtulacaklarını, hatta polisleri kendilerine koruma yapabileceklerini biliyorlardı. Sonuçta dünyanın mafya liderleri yıllarca Türkiye'de koruma altında yaşadı. Halk büyük barınma krizi yaşarken uyuşturucu baronlarına satın aldıkları evlerin hediyesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı oldu. Vatandaş olduktan sonra kırmızı bülten narandıkları ülkelere iade edilmeme güvencesine sahiptiler. Bazıları yıllar sonra yakalandı ama onlara vatandaşlık, oturum izni, silah ruhsatı veren devlet içindeki çeteye dokunulmadı. Türkiye'nin otoriterleşmesiyle mafyanın devletleşmesi süreçleri eş zamanlı işledi. Kaynakları yağmalanan büyük sermaye transferleriyle soyulan halk yoksulluğa mahkum edildi. Devlet, mafya, siyaset, ticaret bataklığı deşifre oldu ama toplumda temiz devlet ve demokrasi talebi yükseltilemedi. Ama henüz bitmedi. Bu kitap sadece faşist ve gerici karanlığı unutturmamak için yazılmadı. Bir gün bu suçların faillerinin yargılanacaklarına inançla kaleme alındı. Çünkü en önemlisi hakikatin ortaya çıkmasıdır. Gün gelir, devran döner, bu kitabın sayfalarında yer alanların yargılanmaktan, cezadan muaf kudreti sona erer. Suç unutulmaz ve yargıç önünde hesap verme zamanı gelir. Pes etmek yok. Ocak 2024, Kırklar Eli. Birinci Bölüm. Balkan Mafyası'nın Arka Bahçesi Türkiye. Timur Soykan bu sayfaya Kotor çetesinin bir grafiğini koymuş resimleriyle beraber. En tepede Darko Saric var. Darko Saric'ten 3 tane ok çıkıyor. Skaljari çetesi, Juvan Vukotic, ortada Dragan Dudic ve en solda da Kavaç çetesi Radoje Zvicer. Şimdi en soldaki Juvan Vukotic çetesinden yine 3 tane kol çıkıyor: Igor Dedovic, Stevan Stematovic, Risto Mijanovic. Dragan Dudic'ten bir tek kişiye ok gidiyor: Zeljko Bojanic. En sağdaki Kavaç çetesinden 3 ok çıkıyor: Mijan Vujotic, Radoje Zivković, Verško Belivuk. İstanbul'da öldürülen Sırp baron. 8 Eylül 2022 saat 19.35. İstanbul'da sıcak bir akşamdı. Avrupa yakasından birinci köprüye uzanan E5 otoyolunda binlerce aracın fren lambaları kırmızı parlıyordu. Mecidiyeköy'ün üzerinden geçen dev viyadükte her akşam olduğu gibi trafik kilitlenmişti. Orta şeritte adım adım ilerleyen beyaz Opel Astra otomobilde Avrupa'nın önemli uyuşturucu kaçakçılarından birinin olduğu kimsenin aklına gelmezdi. 34DMJ004 plakalı otomobilin sağ ön yolcu koltuğunda Jovan Vukotic oturuyordu. 42 yaşındaki adam Avrupa'nın en kanlı mafya savaşının bir numaralı hedefiydi. Korumaların, zırhlı araçların olmadığı sıradan bir görüntü içinde gizlenmeye çalışıyordu ama başaramamıştı. Beyaz otomobilin altına iki, bagajına ise bir tane uydu takip cihazı konulmuştu. Birkaç kilometre geriden onu takip eden beyaz Hyundai i20 otomobili fark etmesi de imkansızdı. İzmir plakalı bu otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan bir adam elindeki telefondan uydu cihazlarının sinyalini izliyor, Vukotic'in tam konumunu görüyordu. Vukotic'in baş düşmanları da İstanbul'un öbür ucunda aynı sinyalleri cep telefonundaki programdan seyrediyor, onun tetiğin çekileceği yere gelmesini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Sarı lakabını saçları ve sakallarından alan düşman çetenin lideri, cinayetten dakikalar önce takip cihazından gelen haritanın ekran görüntüsünü çekti. Vukotic'in içinde bulunduğu otomobilin 9 kilometre saatte hızla ilerleyebildiğini bile görüyordu. Motosikletli tetikçiler. Geniş otoyoldaki cepte bir motosiklet durmuştu. İki adam motosikletin üzerindeydi. İkisi de koyu renk kıyafetler giymişti. Öndeki beyaz, arkadaki ise siyah kaskı kafasından çıkartmamıştı. Cinayet talimatını bekliyorlardı. İstanbul'da motosikletli tetikçileri çok sık kullanan çetenin mensubuydular. Vukut için otomobilinin fotoğraflarını daha önce almışlardı. Uydu takip cihazlarından konum haritası cep telefonuna geldi. Beyaz kasklı motosikleti çalıştırdı. Vukotic'in içinde olduğu otomobile çok yakındılar. Vukotic aracı kullanan Emre Karaağaç ile konuşuyordu. "Ölülerinizi ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Emre Karaağaç, "En yakın mezarlığa gömeriz." diye yanıt verdi. Skalyari çetesinin lideri Vukotic arka koltuğa döndü. Sağ taraf evden çıkardıkları eşyalarla doluydu. Küçük, boş alanda resmi nikah kıymadan birlikte yaşadığı Masa Misic ve 15 aylık çocukları vardı. Masa Misic ikinci çocuklarına ise 7 aylık hamileydi. Masa Misic huysuzlanan ağlayan çocuğunu kucağına alıp ön koltuktaki Vukotic'e uzatmak istemişti. Tam o anda trafikte duran otomobilin sağına yanaşan motosikleti gördü. Motosikletin arkasındaki siyah kasklı tetikçi içeri baktı ve tabancayı Vukotic'e doğrulttu. Yan cam patladı, tetikçinin 4-5 el ateş etmesi sadece saniyeler sürmüştü. Motosiklet emniyet şeridinden hızla uzaklaştı. Masa Misic çocuğuna sarıldı, Vukotic ise büyük acı içinde çırpınıyor, emniyet kemerini açmaya çalışıyordu. Cam parçalarıyla yaralanan şoför Emre Karaağaç emniyet kemerini açınca Vukotic kapıyı açıp kendini dışarı attı. Masa Misic çocuğu arabada bırakıp ona doğru koştu. Vukotic'in kolundaki mermi deliklerini görmüştü ve çevredekilerin verdiği bezlerle yaralara tampon yapmaya çalışıyordu. Bu sırada kalabalık birikmişti. Bazıları cep telefonuyla çekim yapıyordu. Özellikle biri çok yakından, vurulan adamın yüzüne yaklaşarak kayıt yapmıştı. Otomobilin şoförü ise arabanın plakalarını söküp içeri koyuyordu. 7 aylık hamile kadın Vukotic'in kıyafetlerini çıkartırken iki cep telefonunu alıp şoför Emre Karaağaç'a verdi. Şoför bu telefonları orta refüje attı, bu sırada kendi telefonuyla görüşmeler yapıyordu. Masa Misic çocuğunun bebek bezlerini alarak Vukotic'in kolundaki kurşun deliklerine tampon yapmaya çalışıyor, sürekli onunla konuşarak bilincini açık tutmak istiyordu. Vukotic'in gömleğini çıkarttığında göğsünden vurulduğunu gördü. Bebek bezini buraya bastırırken yardım çığlığı atıyordu. Avrupa'da 50'den fazla insanın öldürüldüğü vahşi mafya savaşında en büyük hedef olan uyuşturucu baronu son nefesini İstanbul'un göbeğinde meraklı kalabalık onu seyrederken veriyordu. Bu profesyonel suikastin soruşturmasında ortaya çıkan ürkütücü gerçeklerle ilerleyen bölümlerde yüzleşeceğiz. Ama önce Vukotic cinayetinin yeraltı dünyası için önemini anlatmamız gerekiyor. Bu suikast Avrupa'daki en kanlı mafya savaşının en büyük hamlesiydi. Küçük kasabanın baronları. Savaşan büyük mafya grupları çok küçük bir ülkedeki çok küçük bir sahil kasabasında doğdu. Karadağ'ın Adriyatik kıyısındaki Kotor kasabası. Karadağ, Yugoslavya dağıldıktan sonra yıllarca Sırbistan'da kurduğu federasyonun bir parçasıydı. 2006'da referandum ile federasyondan ayrıldı ve bir ülke oldu. Muhteşem koyları ve tarihi yapılarıyla Balkanların turizm cenneti olan Karadağ'ın nüfusu sadece 679 bin. Kotor kasabası ise Karadağ'ın en turistik yerlerinden. Etrafı Sarp dağlarla çevrili, dar bir körfezde kurulu kasaba UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Roma İmparatorluğu döneminden, Orta Çağ'dan kale ve yapıların yükseldiği Kotor kasabasının dar sokaklarını binlerce turist dolduruyor. Sadece 13.500 nüfuslu bu sevimli kasabanın Avrupa'nın en büyük ve acımasız mafya gruplarının merkezi olduğuna inanmak çok güç. Ama bunun sırrı hemen görünüyor. Kotor Limanı, yüzlerce yıldır ticaretin önemli bir noktasıydı ve artık küçük kasabaya tezat büyüklükteki kruvaziyer gemileri önünde diziliyor. Gemiler tarihi evleri karşısında modern dünyanın beyaz lüks duvarları gibi yükseliyor. Asırlar önce Karadağ'daki tek denizcilik okulu burada kurulmuştu. Burada yetişen kaptanlar başarılarıyla nam saldı. Kotor deniz ticaretinde önemli bir merkeze dönüşürken kaptanları dünyanın dört bir yanına seferleri yönetti. Zaman geçti ama gelenek değişmedi. Kotorlu kaptanlar başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada kargo gemilerinin dümeninde oldu. Latin Amerika yolculuklarına bir süre sonra uyuşturucu kaçakçılığı bulaştı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain sevkiyatında önemli rol üstlendiler. Hatta kruvaziyer gemileri de kokainin İskandinav ülkelerine taşınmasında kullanıldı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.